Ayrım 6 ama 966. gece olunca demiş ki, işte şimdi Kahire'deki o belalı sıcak tezek karıyı unutturacak olan tereyağı yumuşaklığındaki karının kollarında sefa sürecek yerde, yollarda serseri gibi dolaşmak durumuna indirgendin, diyormuş. Ve yürekleri ayrılıkla yanmış olan bütün geçmiş aşıkları düşleyerek, kendi durumuna yanmış ve hasret üzerine umutsuz şiirler okuyarak sıcak gözyaşları dökmüş. Böylece inleyerek aşk acılarını kendi durumuna benzer hallerde söylenen tumturaklı sözlerle ifade etmiş. Ve gün doğarken küçük bir köye ulaşmış. Bir tarlada iki öküzünü koştuğu sabanıyla çalışmakta olan bir fellah görmüş. Saraydan ve kentten acele kaçışı sırasında yolculuk için yanına azık almayı unuttuğundan, açlıktan ve susuzluktan içi kazınıyormuş. "Selam üzerine olsun ey şeyh!" diyerek fellaha yaklaşmış. Fellah da "Selam, Tanrı'nın rahmeti ve kutsamaları senin de üzerine olsun!" diyerek selamını iade etmiş. Ve "Kuşkusuz, efendim sen, sultanın memlukları arasından bir memluksun değil mi?" diye sormuş. Maruf da evet diye yanıt vermiş. Fellah, hoş geldin ey süt yüzlü ve lütfen atından in de benim konukseverliğimi kabul et demiş. Onun cömert bir kişi olduğunu hemen anlayan Maruf, yakında bulunan fakirhaneye bir göz atmış ve açlığını ve susuzluğunu giderecek bir şeyin orada bulunamayacağını kavramış. Ve fellaha, kardeşim ben senin evinde benim gibi acıkmış bir konağa sunabileceğim bir şey görmüyorum. Bu durumda senin çağrını nasıl kabul edebilirim demiş. Fellah da Tanrı'nın nimeti eksik olmaz. Her zaman hazırdır. Sen sadece atından in efendim ve Tanrı adına seni ağırlayıp konuk etmeme izin ver. Köy çok yakındır. Bacaklarımın tüm gücüyle oraya çabucak koşar, açlığını gidermen ve memnun olman için ne gerekiyorsa alır getiririm. Atının beslenmesi için gerekli saman ve arpayı da sağlamakta kusur etmem diye yanıt vermiş. Maruf, sıkılmış ve bu zavallı adamı rahatsız edip işinden ayırmak istemediğinden ona, ''Ama madem ki köy çok yakındır kardeşim, ben atımı sürerek oraya çabucak ulaşır ve çarşıdan kendim ve atım için ne gerekliyse satın alabilirim.'' diye yanıt vermiş. Ama Tanrı yolundaki bir garibin kendisine konukseverlik göstermeden gitmesine fellahın doğal cömertliği el vermediğinden yeniden söz alarak, ''Sen hangi çarşıdan söz ediyorsun efendim? Bizimki gibi evleri inek tezeğinden yapılmış sefil bir köyde çarşı mı ya da uzaktan yakından çarşıya benzer şey mi olurmuş? Bizim burada alışverişle ilişkimiz yoktur ve herkes elinde bulunanla geçinir gider. Bundan dolayı beni minnettar etmen ve ruhuma ve yüreğime ferahlık vermen için senden Tanrı ve kutsadığı Muhammed aşkına evime inmeni rica ediyorum. Ben çabucak köye gider gelirim.'' demiş. O zaman Maruf, ona acı ve sıkıntı vermeden bu zavallı fellahın önerisini reddedemeyeceğini anlayarak atından inmiş ve gidip kulübenin girişindeki kuru tezekler arasında oturmuş. O sırada fellah, köy doğrultusunda seyirtip, bacaklarını rüzgara vererek uzaklarda gözden kaybolmakta gecikmemiş. Onun sağladığı yiyeceklerle geri dönmesini beklerken, Maruf düşünmeye başlamış ve kendi kendine, ''Şu fakir kişi için bir sıkıntı ve tedirginlik nedeni oldum. Ben de sefil bir pabuç tamircisiyken tıpkı onun gibiydim. Ama vallahi ona işini terk ettirerek neden olduğum zararı gücümün yettiği kadar gidermek isterim. Ve ilkin şuracıkta onun yerine çalışarak işi sürdüreyim ve böylece benim için yitirdiği zamanı ona kazandırayım.'' demiş. Ve o saat ve o anda ayağa kalkarak şahane memlük giysilerine bürünmüş olarak sabanı eline almış ve iki öküzü daha önce belirlenmiş olan iz doğrultusunda ileri sevk etmiş. Ama henüz öküzler birkaç adım atmışken sabanın demiri garip bir gürültüyle ansızın dayatan bir şeye takılarak durmuş. Öküzler de ilerlemeye gayret edelim derken ön ayaklarının üzerine düşüvermişler. Maruf seslenerek hayvanları yeniden ayağa kaldırmış ve dayanılan şeyi aşmak üzere onları kamçılamış. Ama öküzler boyunduruklarıyla müthiş bir çekiş gücü harcadıkları halde saban bir karış bile ilerlememiş. Kıyamet gününü bekler gibi toprağa saplanmış olarak kalmışlar. O zaman Maruf işin ne olduğunu incelemeye karar vermiş. Ve toprağı kaldırdıktan sonra sabanın demirinin ucunun işlenen toprağın düzeyinde bulunan mermer bir levhanın üzerine iyice saplanmış kızıl bakırdan bir halkaya takıldığını görmüş. Maruf merak ederek bu mermer levhayı kıpırdatıp kaldırmak istemiş ve onu kıpırdatmayı ve yerinden kaldırmayı başarmış. O zaman içeriye doğru bir mağaraya inen mermer basamaklar bulunduğunu görmüş. Bu yeraltı mağarası eşkenar dikdörtgen şeklindeki bir hamam genişliğindeymiş. Maruf da Bismillah diyerek bu mağaraya inmiş ve bunun ard arda gelen 4 salondan oluştuğunu görmüş. Bu salondan ilki yerden tavana kadar yükselen altın paralarla doluymuş. İkincisi de yine yerden tavana kadar inciler, zümrütler ve mercanlarla doluymuş. Üçüncüsü Yemen taşı, yakutlar, firuzeler, elmaslar ve her renkten değerli taşlarla doluymuş. Ama daha geniş ve daha iyi koşullar içinde bulunan dördüncüsünde, üzerinde bir limondan daha büyük olmayan, billur bir çekmece bulunan, abonoz bir kaideden başka bir şey yokmuş. Maruf, bu küçük hazineyi buluşundan ötürü son kertede şaşıp kalmış ve keyiflenmiş. Ama onu en çok şaşırtan, yer altındaki büyük salonda gözüne çarpan küçük billur çekmeceymiş. Böylece ruhunun isterlerine daha fazla dayanamayarak hazinede bulunan tüm öteki harikalardan daha çok ilgisini çekip aslında önemsiz gibi duran bu çekmeceye uzanmış ve onu eline alarak kapağını açmış. Orada kaşına kırmızı akik takılmış bir altın yüzük olduğunu ve akik üzerine de ince ve karınca ayaklarına benzer biçimde tılsımlı yazılar yazılı bulunduğunu görmüş. Maruf kendiliğinden oluşan bir hareketle bu yüzüğü parmağına geçirmiş ve çevirerek yerli yerine oturtmuş. Ve birdenbire yüzüğün kaşından, ''Buyruğun başım üstüne, buyruğun nedir? Lütfen beni daha fazla ovuşturma, emir buyur, itaat göreceksin. Ne diliyorsan söyle, söyle yıkayım mı, yapayım mı? Hangi şah ve sultanı öldüreyim, yoksa huzuruna mı getireyim onları? Tüm bir şehri inşa mı edeyim, yoksa bütün bir ülkeyi ortadan mı kaldırayım? Bir diyarı çiçeklerle mi örteyim, yoksa yakıp yıkayım mı? Bir dağı yerle bir mi edeyim, bir denizi mi kurutayım? Konuş, dile, arzunu bildir ama lütfen beni böyle sert ovuşturma efendim. Ben ecinlilerin efendisi. Ama geceyle gündüzün yaradanının buyruğuyla senin kölenim diyen güçlü bir ses duyulmuş. İlkin bu sesin nereden geldiğini pek kavrayamayan Maruf, sonunda parmağına taktığı yüzüğün kaşından geldiğini anlamış ve kızıl akiğin içinde bulunan kişiye seslenerek, ''Ey efendimizin yaratığı sen kimsin?'' demiş. Akikteki ses de, ''Ben bu yüzüğün kölesi ecinli mutluluklar babasıyım.'' Bu yüzüğe sahip olanın buyruklarını körü körüne yerine getiririm. Benim için imkansızlık yoktur. Çünkü ben 72 ifrit, şeytan, aun ve meret kabilesinin en yüce başkanıyım. Ve bu kabilelerin her biri, fillerden daha güçlü ve civadan daha kıvrak, gücüne dayanılmaz 12 bin yiğitten oluşmuştur. Ama sana söylediğim gibi ben de kendimce bu yüzüğün kölesiyim. Ve gücüm ne kadar büyük olsa da, onu taşıyana, anasına itaat eden bir çocuk gibi itaat ederim. Bununla birlikte, yüzüğün kaşını bir kez değil de iki kez ovuşturmak bahtsızlığına uğrarsan, yüzük üzerinde yazılı korkunç adların ateşi içinde yanar kül olurum ve beni dönüşü olmaz şekilde yitirirsin, diye yanıt vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 967. gece olunca, demiş ki, bununla birlikte yüzüğün kaşını bir kez değil de iki kez ovuşturmak bahtsızlığına uğrarsan, yüzük üzerinde yazılı korkunç adların ateşi içinde yanar kül olurum ve beni dönüşü olmaz şekilde yitirirsin diye yanıt vermiş. Maruf da bunu işitince Akin ifritine, ''Ey yüce ve güçlü mutluluklar babası, bil ki söylediklerini belleğimin en güvenilir yerine yerleştirdim.'' Ama başlangıç için bana seni bu akiğin içine kimin hapsettiğini ve seni yüzüğün sahibinin gücüne boyun eğdirdiğini söyleyebilir misin? Demiş. Ecinli de kaşın içinden, bil ki ya Seydi, içinde bulunduğumuz bu yer, şimdi harabe halinde olan ünlü sütunlu İrem kentinin kurucusu, adın oğlu Şaddat'ın kadim hazinesidir. Ve şimdi senin elinde bulunan, senin bulduğun billurun içinde saklı olup, senin bulup çıkardığın yüzük, kesinlikle onun yüzüğüdür, diye yanıt vermiş. Kahire'deki Kızıl Sokağın eski pabuç tamircisi, Şimdi bu yüzeye sahip olmakla Nemrut Kartalı'nın ömrüne denk ömür yaşamış yiğit ve mağrur Şaddat'ın ardıllarının en doğal mirasçısı sayılan Maruf, gecikmeksizin yüzüğün kaşındaki harika erdemleri denemek istemiş ve akiğin içinde bulunan ifrite, "Ey yüzüğün kölesi, burada gizlenmiş bulunan defineyi yer altından çıkarıp yeryüzüne, gün ışığına ulaştırabilir misin?" demiş. Mutluluklar babasının sesi, "Hiç kuşkun olmasın, bu benim için en kolay şeydir." diye yanıtlamış. Maruf da ona, "Madem ki öyledir, benden sonra gelecek olana izini bile göstermeyecek şekilde hiçbir şey bırakmayarak burada zenginlik ve servetten yana ne varsa dışarı çıkarmanı emrediyorum." demiş. Ses de, "İşittim ve itaat ediyorum." diye yanıtlamış. Sonra, "Hey küçük oğlanlar!" diye haykırmış. Ve Maruf hemen önünde başlarında sepetler taşıyan 12 genç çocuğun belirdiğini görmüş. Bunlar kendilerine hayran kalmış olan Maruf'un önünde yeri öptükten sonra ayağa kalkıp göz açıp kapayasıya kadar geçen bir zamanda birçok sefer yaparak yer altındaki 3 salonda bulunan bütün serveti dışarı taşımışlar. Bu işi bitirince yeniden gittikçe daha fazla hayranlığı artan Maruf'a saygılarını sunmaya gelmişler, sonra geldikleri gibi kaybolmuşlar. O zaman Maruf, memnunluğun sınırında akiğin içindeki ecinliğe dönmüş ve ona, "Çok güzel, şimdi bu hazineleri Suhatan ülkesinin Kaytan kentine taşımak üzere katırlar, katırcılar ve sandıklar ve devecileriyle birlikte develer istiyorum." demiş. Yüzüğün kaşında kapalı bulunan köle, "Buyruğun olur, bunun yapılması kadar kolay şey yoktur." diye yanıt vermiş ve büyük bir haykırış koparmış. O anda katırlar ve katırcılar, develer ve deveciler, sandıklar, sepetler ve görkemli biçimde giyinmiş 600 adet aylar gibi güzel memluk belirmiş. Mardüs'te bu sayı her türden 600 adet olarak ifade edilmiş. Biz Mothers'ın verdiği sayıya itibar ettik. Çevirenin notu. Ve göz açıp geçinceye kadar süren bir zamanda bunlar hayvanlara daha önce sandık ve sepetlere doldurdukları altın ve cevahiri yüklemişler ve hepsini düzgün bir biçimde dizmişler. Genç memluklar da güzel atlarına binmiş ve aralıklı olarak kervanı çevrelemişler. Eski pabuç tamircisi o zaman yüzüğün kölesine, "Ey mutluluklar babası, şimdi senden Suriye'nin, Mısır'ın, Yunanistan'ın, İonya'nın, Hint'in ve Çin'in ipekleri ve değerli kumaşlarıyla yüklü 1000 hayvan sağlamanı istiyorum." demiş. Ecinli de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş. Hemen söze edilen şeyler yüklenmiş, 1000 at ve deve Maruf'un önünde belirmiş ve kendiliklerinden düzgün bir dizi oluşturarak ötekiler gibi görkemli giyinmiş ve ata binmiş olan memluklar tarafından kervana katılmış. Maruf memnun olmuş ve yüzüğün içinde saklı ecinliğe, "Şimdi yola koyulmadan önce yemek yemek isterdim. Benim için şuraya bir ipek çadır kur ve seçkin yemeklerle dolu tepsiler ve serin içecekler getir." demiş. Bu istekleri hemen oracıkta yerine getirilmiş. Maruf çadıra girmiş ve tam da iyi yürekli fellahın köyden döndüğü sırada tepsilerin önüne oturmuş. Zavallı, başında zeytinyağlı mercimek dolu çanak, sol kolunun altında esmer ekmek ve soğanlar, sağ kolunun altında içi at yesin diye bir ölçek yulafla dolu bir torba olduğu halde çıka gelmiş. Ve evinin önündeki akla durgunluk veren kervanı, kimileri kollarını kavuşturmuş arkada beklemekte iken, kimileri de hizmet etmek için çırpınan hizmetkarların yöresini sarmış olduğu ve içinde Maruf'un oturmakta bulunduğu ipek çadırı görmüş. Son kertede heyecanlanarak kendi kendine, "Kuşku yok ki ben burada yokken ilkin gördüğüm memlûn sultanı buraya ulaşmış olacak. İki tavuğumu boğazlayıp ineğin yağıyla acele bir yemek hazırlamayı düşünmeyişim çok hatalı oldu," diye düşünmüş. Ve geç kalmış olmasına karşın bunu yapmaya karar vermiş. Ve tutup boğazlamak ve yağda kızartıp sultana sunmak üzere iki tavuğa doğru yönelmiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.